Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinizde olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Hocam diyor, finans kurumunda 20 bin Türk lirası paramı 3 ay süreyle yatırdığımda kar payı almadan bana lazım olduğunda 20 bin Türk lirayı 3 ay faizsiz, komisyonsuz para kullanabilsem faizli borçlanmaya alternatif olur mu diye sormuş. Yani siz 20 bin lira bir para yatırıyorsunuz katılım bankasına. 3 ay hiçbir şey almıyorsunuz mesela. Ondan sonra çekiyorsunuz. Başka bir zamanda da para ihtiyacınız oldu. Siz de bana 20 bin lira 3 ay süreyle verin, ihtiyacımı göreyim dediniz. Karşılık karzahsenleşme diyoruz buna biz. Bu şeyde de olur. Mesela bir kardeşinize gittiniz, esnaf kardeşinize. Dediniz benim 20 bin lira çekim var. Bugün nakit darlığı var. Sen bana 20 günlüğüne 20 bin lira ver. Ben en geç 20 gün içinde sana öderim dediniz. Esnaf kardeşinize mesela. Başka bir zamanda ben de size yardımcı olurum dediniz. Örnek olarak. Hakikaten işte bir ay sonra onun da ihtiyacı oldu. Onun da çeki varmış. 15-20 bin lira ne kadarsa. Ve sizden o da 20 günlüğüne, bir aylığına 20 bin 25 bin lira para istedi mesela. Bu zaten günlük olarak olur şeyler arasında. Olması lazım yani. Esnaf arasında, parası olanlar arasında bu gibi ödeme sıkıntısına düşenler için bu zaten her zaman olur. Yani bu doğrudan doğru faizle alakalı olmaktan ziyade karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı olarak şart koşulmaz tabii ki. Ben sana 20 gün süreyle vereceğim, sen de bana 20 gün süreyle vereceksin. Ne 15 gün olur ne 25 gün olur demek doğru değil tabii ki. Karza sen ödünç vermeler Kur'an-ı Kerim'de malum teşvik ediliyor. Büyük ecir olduğu Hazreti Şerif'te ifade edilmiş. Dolayısıyla böyle bir şart koşulmaz ama karşılıklı olarak karzahsenleşme her zaman olabilir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, fakirlere topluca verilen yemekler zekat kapsamına girer mi diye sormuş. Şimdi topluca verilen yemek eğer ortada ortak yenen masalarda ve ortak yemek kaplarında değilse biz zekat olabileceğini ifade ediyoruz. Şimdi yani İslam alimleri şunu söylemişler. Diyelim 10 tane fakiri bilfarz biz misafir olarak bir gün yedirip içirmek üzere misafir ediyoruz. Önlerine masaya yemekleri koyduk ama ortak olarak koyduk mesela. Ortaya salata koyduk, peynir koyduk, zeytin koyduk. Ortak. Ayrı ayrı tabaklarda değil. Ondan sonra börek, çörek ya da tatlı koyduk. Ama 3-4 kişiye araya bir tabak koyduk. Kimin ne yediği belli değil. İşte bu şekilde demiş İslam alimleri. Ortaya masaya konan gıdalar, ikram edilen yemekler ibahaya girer. Mubah sayılır yani. Kimin ne kadar yediği önemli değil. Birisi az yer, birisi çok yer. Birisi hiç yemeyebilir. Birisi tatlıdan hiç yememiş olabilir. Önemli değil demişler. Bu yani zekat olmaz denmiş. İkramdır. Fakire fukaraya bir destektir ama zekat olmaz denmiş. İkinci bir ihtimal, biz bu fakirlere, fakir dediğimiz, ikram ettiğimiz kişilere ayrı ayrı tabldot usulü yemek veriyoruz. Herkesin yemeği ayrı, çorbası ayrı. Peynirini, zeytinini koymuşuz, tatlısını koymuşuz, salatasını koymuşuz. Ama hepsinin şeyleri eşit şekilde tabldot usulü önlerine konmuş ayrı ayrı mesela. O zaman bu tabldot usulü tabakları kendisine teslim ettiğimiz anda temlik meydana gelir denmiş. Zekat sayılır. Biz buna dayanarak mesela öğrencilere diyelim, fakir öğrencilere öğlen yemeği verilecek. Bir fakültenin öğrencilerine öğlen yemeği verilecek. Bunların içinde 200 tane ihtiyaçlı öğrenci var. Burs alabilecek fakir durumda öğrenci. Bu öğrencilerin öğlen yemekleri bir yıl süreyle benden olsun dedi bir iş adamı mesela. 200 öğrenciye öğlen yemeklerinin parasını her ay benden topluca alın dedi. Zekat parasından olur mu olmaz mı konusu. Şimdi bakıyoruz öğrenciye öğlen yemeğinin bedeli nedir? Diyelim 5 lira. Bir öğrenci yediği yemeğin bedeli 5 lira. 200 öğrencinin ne eder? 1000 lira eder. Bir günde 200 öğrenci 1000 liralık yemek yiyor. Ama önlerine tablet usulü temlik meydana geldiği için biz teslim etmiş oluyoruz. Gıda paketi gibi sanki. Yani bir gıda paketi yaptık diyelim. İçine bir kilo pirinç koyduk. Efendim un koyduk, yağ koyduk, zeytin, peynir koyduk. Bir kilo efendim et, kıyma koyduk falan. Bir paket meydana geldi. Fakire verdik. Zekat niyetiyle. Olur mu? Olur. Diğeri de onun gibi. Öğrenci bunu tavır tuttu. Yemek çeşitlerini aşçıya koydurup da eline aldığı andan itibaren onu temellük etmiş. Teslim almış sayılır. Ve bu zekat yerine geçer diyoruz. Öğrenci zaten ihtiyaçlıysa böyle bir zekata layıktır demektir. Yani hulâsa bu masadaki, sofradaki ibahayla temlik konusunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Demek ki tavlidat usulü fakirlere verilen yemekler zekat olabilir. Şeyde de böyle iftar sofralarında da fakirlere hitap eden iftar sofralarında tavlidat usulü tek tek herkese yiyeceği şeyler teslim ediliyorsa zekat yerine geçebilir. Başka bir kardeşimiz umrede tavaf namazı ile ilgili kiraat vakitleri geçerli midir demiş. Hanefi mezhebinde riayet edilmesi güzel olur tabii ki. Gel Şafii mezhebinde şeyde kiraat yok. Yani orada namaz kılanlara engel olmayınız diye ayet-i kerimelere dayanarak Şafii mezhebi Kabe-i Muazzama'da kiraat vakti olmaz demiş. Her zaman tavaf namazıdır, diğer namaz da kılınabilir anlamında. O mezhep geniş bir yorum getirmiş ama bizim Hanefi mezhebinde Kabe-i Muazzama'da da kiraat vakitleri kiraat vaktidir. O yüzden mümkün oldukça güneş doğarken, batarken ve tepe noktasındayken tepe noktası da o kadar önemli değil. Belki batarken de çok önemli olmayabiliyor ama özellikle güneş doğarken güneşe tapanlar secdeye vardıkları için ona çok özen gösterilmiş. Ya da Hazreti Şerif'te onun üzerine daha şiddetli durulmuş. Güneşe tapanlara benzememek için. Güneş batarken eğer ikindi namazının deniyor her nasılsa gecikmiş bir iki rekatını kılmışız. Bu arada güneş batıyor. Tam güneş batarken de geri kalan iki rekatını kılsak caizdir denmiş. Meal kerahe. Yani kerahat vakti olmakla birlikte namaz sahih olur. Ama sabah namazı tam güneş doğarken kılınmaya devam edilmeye kalkılırsa bozuluyor bildiğimiz gibi. Ve iadesi gerekiyor. Güneş doğduktan sonra işte 40 45 dakika bekleyeceğiz. Kuşluk vakti olduktan sonra o sabah namazını kaza edeceğiz mesela. Güneş doğarken kılmaya kalkıştığımız için. Buna benzer kiraat vakitleri Hanefi mezhebinde kısaca hac ve umre sırasında da geçerlidir. Fakat Şafii mezhebinde söylediğimiz gibi o bölgeye mahsus olmak üzere, Hicaz bölgesine mahsus olmak üzere kiraat vaktinin olmadığı görüşü o mezhep ise kabul edilmiş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, vadeli olarak satılan mal daha sonra peşin veya vadesinden önce ödenmek istendiğinde yapılan iskonto caiz midir diye sormuş. Şimdi mesela şöyle diyelim, bir buzdolabı aldık. 12 ay taksitle 1500 liraya aldığımızı kabul edelim. 1500 liraya bir buzdolabını 12 ay taksitle aldık. Fakat bir ay sonra elimize para geçti. Tamamını ödemek istiyoruz. Beyaz eşyacıya geldik. Geride ne kadar borç kalmış? Diyelim 1350 lira kalmış. Ben bu 1350 lirayı tamamını ödemek istiyorum. İndirim yapar mısınız deseniz. Tamam bize 100, 350, 250, 150 lira indirim yapalım dediğini düşünelim. 1200 lira ödersen borcun kapanır diyor karşı taraf mesela. Şimdi 150 lira faiz mi olur, indirim mi olur, bağış mı olur? Bunun hükmü nedir konusuna genel olarak İslam alimleri demişler satıcı ile alıcı arasında olmak şartıyla ya da borçlu ile alacaklı arasında olmak kaydıyla erken ödeme indirimi faiz kapsamına girmez diye değerlendirilmiş. Neden? Çünkü alacaklı memnun kaldığı için erken olarak paraya nail olduğu için indirim yapabilir. Bunu engellemenin mantığı yok demişler. Almayabilir. Ama vadenin uzaması sebebiyle borç artırmaya kalkışılırsa işte faiz orada devreye giriyor. Mesela 3 ay sonra ödenmek üzere 10 bin lira borçlandık. 3 ayın sonunda çekimizi ödeyemiyoruz. Karşı taraf diyor ki alacaklı, tamam sana 3 ay daha vade vereyim. Ama senin 10 bin lira olan borcun 11 bin lira olacak diyor mesela. 1000 lira ekliyor üzerine. 3 ay daha geçti yine ödeyemiyorsunuz. Bu sefer 12 bin lira. 3 ay daha süre tanıyayım 12 bin lira. İşte Peygamberimiz zamanındaki cahili rivası da bu şekilde oluyordu. Borçlu günü gelince ödeyemiyor. 106 lira borcu var mesela. Ne yapsın? Hırsızlık mı yapsın? Borç bulamıyor, ödeyemiyor, ödeme imkanı yok. Süre istiyor. Bana 6 ay süre ver. Ama 100, 120 altın. Miktarı arttır diyor. 120 altına çıktı borç. 3 ay sonra yine ödeyemiyor. İşte tekrar geliyor. Bana 6 ay daha süre ver. Bu sefer öbürü 160 altına çıkarıyor. Miktarı arttırıyor falan. Şimdi burada dikkat edilirse borçlu aciz duruma düşüyor. Gücü yetmiyor yani borcu ödemeye. Ve şeye miktara itiraz hakkı da yok. Tek yanlı iradeyle alacaklı ziyadeleştiriyor. Borcu arttırıyor. Dolayısıyla borçlunun onu sınırlama, ona engel olma gücü yok. İşte borçluyu koruma anlamında burada ki ziyade riba adını almış, faiz adını almış yani. Böyle bir durumdaki ziyade borçlu dara düştüğü için ödeyemediği belli. Ama borçlu muassir yani hali vakti yerinde olduğu için ödemiyorsa zaten onun üzerine gidilir. Zorla malına el konur. Varlıklıysa zenginse zaten. Deposundaki malına el konur. İcra yolu sattırılır alacağımızı alırız. Onda şüphe yok. Ancak muassir borçluysa dara düşen bir durumdaysa Kur'an-ı Kerim'de zaten onunla ilgili hemen kolaylıklar getirilmiş. Mesela ve inkâne zû usretin fenazetü ilâ meysere. Eğer borçlu darlık içindeyse ona yakasının genişleyeceği zamana kadar yani ödeme gücüne kavuşacağı zamana kadar süre tanımak lazımdır. Buyuruyor ayet-i kerimede. Hatta devamında ve entezdekû hayrleküm borcu tasadduk alacağı tasadduk edivermeniz alacaktan vazgeçivermeniz sizin için dairedir buyurulmuş. Alacağı silmek, tasadduk olarak silmek tavsiye edilmiş ayet-i kerimede. Eğer borçlu daha da ödeyemeyecek durumdaysa, ciddi anlamda dara düştüğü belliyse bu borcu silivermek ayet-i kerimede daha hayırlı olduğu ifade edilmiş, teşvik edilmiş. Onun için burada kısaca demek ki erken ödeme indirimi doğrudan doğru faiz olarak nitelendirilmemeli. Ama vadeyi uzatmak için yapılacak ziyade tabii ki faiz kapsamına girer. Yani oradaki ziyade yalnız enflasyon miktarı kadar belki yine temerrütlerde. Yani zamanında alacağımızı alamadık diyelim. 100 bin lira alacağımız var. İcraya verdik. Avukat tuttuk mecburen falan. 6-7 bin, 8 bin, 7-8 bin lira masraf yaptık alabilmek için icra yoluyla. Bir yıl sonra aldık. Ama baktık ki icra şeyi 135 bin lira olarak bize ödeme şeyi çıkarmış mesela. 35 bin lira fazlalık var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz, hesaplıyoruz. 100 bin liranın %8,5 enflasyon değer kaybı var. %8,5. 5000 lira avukata vermişiz. 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12,5, 14, 15, 14,5 oldu mesela. Bakıyorsun. 13,5, 13.500 lira. 4.000 lira da icra masrafı yapıldıysa 18.000 lira diyelim. Bütün bu masrafları falan ekledik. Değer kaybını ilave ettik. 118.000 lira olarak alma hakkımız olduğunu anladık. Ama geride icra mahkemesi 135.000 lira bize ödeme yapma imkanı sağlamış. Ne kadar fazlalık var? 17 bin lira fazlalık var. 17 bin lirayı tabii ki borçluya bırakıyoruz. Kardeşim sen beni üzdün, yordun ama ben hesabını kitabını yaptırdım. Benim gerçek hakkım olan 118 bin liraydı. Onu aldım. Geride 17 bin lira şu kadar para kalıyor. Buyur, bu senin olsun. Dediğimiz zaman ticaretin bereketini görmeye başlarız. Ve işin zevkine varırız. Çünkü bunun bir delili tabii şeyde var. Beni nadir Yahudiler olması lazım. Medine'den sürgün edilirlerken bazı sahabelerin onlara borçları varmış Yahudilere. Vadesi gelmemiş. 6 ay, 1 yıl sonra falan ödenecek. Peygamber Efendimiz'e yarışlar demişler. Yahudi aileleri buradan uzaklaşıyorlar. Nereye gittiklerini bilemiyoruz. Adresleri kaybolabilir. Bizim onlara borcumuz var. Ne yapalım? Diye sorduklarında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borçlu olduğunuz kişilerle görüşün, pazarlık yapın, indirim yaptırtın. Anlaştığınız rakam üzerinden peşin ödemeye çalışın demiş Peygamberimiz. Bulun, buluşturun, borçlanın. Peşin olarak borcunuzu ödemeye çalışın buyurmuş. Yani indirime Peygamberimiz yapıldığı takdirde, eğer borçlu kabul ederse bunu, alacaklı kabul ederse bunu yapılabileceğini, Yahudilerle olan bu borçlanma konusunda kabul etmiş. İşte buna dayanarak erken ödeme indiriminin caiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bankadan 40 bin liraya aldığı bize 24 ay vade ile 46 bin Türk liraya bir malı sattı. Buna murabaha diyoruz. Şimdi bankadan 40 bin Türk liraya aldığı bir malı bize 24 ay taksitle 46 bin liraya sattı. Buna murabaha diyoruz. Murabaha sistemiyle çalışmayan bankada bize 40 bin Türk lira veriyor. 24 ayda 46 bin Türk lirası olarak alırım diyorlar. Buna niye murabaha diyemiyoruz diye sormuş. Şimdi kanunlarda tabii mal üzerinden böyle bir alışveriş yapma hakkını sadece katılım bankalarına bu yetki verilmiş. Katılım bankaları bir malı İşte 40 bin liraya alıp 46 bin liraya devretme hakkı var, yetkisi var. Bankalar ise biz 40 bin lira sana faizli kredi veririz. 24 ay faizini ekleriz. 46 bin lirayı bize ödersin diyor. Yani sözleşme faize göre yapılıyor faizli bankalarda. Katılım bankalarında ise mal üzerinden anlaşma yapıyorsunuz. 40 bin liraya arabayı alıyor. Kime ödüyor parayı? Arabanın sahibine. Ondan sonra o kadar parayı ödeyen sahibi olur tabii ki arabanın. Ondan sonra size devir yapıyor. 24 ayda ödenmek üzere. İkinci bir muamele oldu dikkat edilirse. Ve aradaki 6 bin lira faiz değil, ne oluyor? Rıbıh, yani kar olmuş oluyor. Bu malı, arabayı devretmekten, vadeli olarak satmaktan dolayı 6 bin lira kar eklenmiş oluyor. Yani 6 bin lira kar mı faiz mi? Arada bir perde var. Keşke onlar da aynı muamele yapıverseler. Yani düzelse iş. Ama tabii faizli muameleyi devam ettirebilmek için onlar sözleşmeyi o şekilde yapmak zorundalar. Çünkü onlara ticaret yasağı var. Mal üzerinden böyle bir muamele, murabaha muamelesi yapamıyorlar. Başka bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, fiyatı 997 Türk lirası olan 9 lira 97 Türk lirası olan ilacı 10 lira diyerek 10 Türk lirası almak uygun mudur? Yani burada çok küsuratlar oluyor. Maalesef bu süpermarketlerde de oluyor. İşte mesela 99 lira diyor. 49 lira diyor. 50 lira veriyorsunuz. 1 lira geri veriyor. Veya 99.99 9 lira 99 kuruş gibi şeyler. Yani küsurat kabirinden helalleşmeye bağlı tabii ki. Yani siz bunu gördüğünüz halde musamele karşılıyorsunuz. Ya burada 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş neyse bir fark var. Bunu bana ödemen lazım. Bazı marketler şey koymuş, çikolata falan koymuşlar. Veya küçük şeker koymuşlar daha doğrusu. Çikolata değil de küçük şekerlerden koymuşlar şeyin üzerine. Yani bu gibi çok cüz'i, 3-5 kuruş, 10 kuruş, 7 kuruş gibi neyse küçük küsuratlar için iyice ayıp olmasın veya hak geç kalmasın diye arzu ederseniz onlardan bir tane alıyorsunuz veya onlar veriyorlar falan. Bazı yerlerde görmüştüm. Yani bu da yapılmasa güzel olur. Niye 9.97, 9.99 diyoruz da 10 lira 10 lira demiyoruz yani. 99, bir kuruşçuk bir fark. İlle yazarken psikolojik olarak herhalde ucuz görünüyor şey. Yani 10 liranın altında olursa daha ucuz görünüyor. Yani 100 lira yazı verse etikete düzgün olacak. Onun yerine 99.99 diyor mesela. 99.99 Türk lirası diyor. Bir kuruş eksikliği var mesela. Yani buna benzer şeyler yapılıyor. Boşu boşuna kul hakkı sanki çok az da olsa kul hakkı devreye sokuluyor hikmetin. Yani buna ihtiyaç olmaması lazım ama birçok marketler bunu yapıyorlar fiyatlar üzerinde oynayarak. Zımni helalleşme diyelim ona biz. Gönül rızasıyla sanki karşılıklı bir anlayış içinde bu küçük kuruşlar müsamaha ile karşılanmış oluyor. Yani şeylerde de bu küsuratlarda mesela diyelim bir kumaşın eni 90 santim diyor satıcı. Mezureye getirip dikkatlice ölçünce bakıyorsunuz 88 santim çıkıyor mesela 2 santim. Niye böyle? İşte efendim boyama sırasında kumaş çekmiş. Doğrudur bir bakıma. Yani dokunurken belki eni 90 santim olarak dokundu. Hatta 92 santim fazlalık da vardı belki. Ama şeye girince çok sıcak ortama boya fabrikasında kumaş çekmek suretiyle sonuçta bakıyorsunuz 1-2-3 santim, 4 santim daralma olabiliyor. 100 metre dediğiniz top tam ölçtüğünüz zaman bakıyorsunuz tam 100 metre çıkmıyor. 99 metre çıkıyor. 98,5 metre çıkabilir. Yarım metre, 1 metre çektiğini görüyorsunuz kumaşın. Bu da boya fabrikalarına falan oldu diye ifade ediliyor. Bunlar biraz da örfe bağlı. Ticaret örfünde musamahayla karşılanıyorsa kul hakkının geçmediğini düşünme imkanı olabilir. Çünkü mevcut olan şu malı ben satıyorum diyorsunuz siz. Çoğu zaman santimi sorarsa söyleniyor falan. Başka bir kardeşim, hocam borsa hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Şimdi borsa bildiğimiz gibi çeşitleri de var günümüzde. Hisse senedi alıp satılan yerlere daha çok borsa diyoruz. Hubat borsası var tabii, buğday, arpa, tahıl borsası var, altın borsası var, döviz borsası, çeşitli borsalar var. Şimdi buraları aslında çeşitli ürünlerin alıp satıldığı, belli çeşitlerin alıp satıldığı mekanlar olarak değerlendirilirse ve usulüne göre de alışveriş yapılırsa tabii ki bir takım faydaları da oluyor. Mesela şöyle diyelim, bundan 25-30 yıl önce ben iyi hatırlıyorum Bursa'da, başka yerlerde bir hisse senetlerin alıp satıldığı yer yoktu, belli bir borsa yoktu yani. Efendim bakıyorsun bir kapalı çarşıda sarrafın vitrininde Bursa Çimento Fabrikası hisse senedi alınır satılır diyor mesela. Yazı koymuşlar. Başka bir konfeksiyoncunun şeyinde aynı şeyi görüyorsunuz. Hissesine de alınır satılır falan diye. Fakat birbirine habersiz bunlar. Şimdi aynı hissesine de bakıyorsunuz. Diyelim Bursa'da 100 lira. Kütahya'da gidin aynı fabrikanın hissesine de 110 lira olabiliyor. Birbirinden habersiz, irtibatsız. Konya'ya gidin orada belki 90 liraya düşmüş olabilir. Şimdi borsa kurulduktan sonra rahmetli Özal zamanında Türkiye'deki bütün resmi şirketlerin alım satımı yapan hisse senetleri bu defa borsaya kaydolduğu zaman her yerde aynı değer üzerinden alım satımı yapılıyor. Herkes bunu öğreniyor, görüyor ve dünya çapında hatta uluslararası borsalar açıldıysa o anım şirket, holding neyse oralarda da hemen hatta dövize çevrilmiş haliyle Türkiye'de Türk lirası, Almanya'da euro, efendim filanca ülkede frank, İsviçre'de İsviçre'nin frankı bakıyorsunuz o ülkenin parasına da çevrilmiş halde hisse senetinin değerlerini takip edebiliyorsunuz. Bu da standart hale getirdi şeyleri. Hisse senedi fiyatlarını. Aldanmaları da önledi bir bakıma. Yani bu yönüyle düşündüğü zaman borsa hisse senetlerinin alıp satıldığı yer manipüle edilmemesi kaydıyla yalan ve hile girmemek şartıyla tabii bu işi organize eden borsanın yetkilileri de bu işten pay alıyorlar, komisyon alıyorlar yani masraf alıyorlar. Borsanın kendi şeyleri var. Artı değer olarak aldığı şeyler var. Ama sistem yürüyor. Yeter ki usulüne göre yürüsün. Şimdi tabii ki borsadan hissesini almak satmak caiz midir diye düşündüğümüz zaman hisse senedi alındığı zaman aslında biz hangi şirketin hisse senedini aldıysak onun ortağı oluyoruz. O zaman meşru iş yapan hissesi fabrika olursa ortak olunur. Meşru işler yapan fabrikanın hisse senedi alınır satılır. Ama diyelim bir şarap fabrikası var orta yerde. Ben onun hisse senedini aldım. O zaman oraya ona ortak oldum demektir. Şarap üretimine girdiniz. Dolayısıyla oraya ortaksınız. Ve oranın ticaretinden gelir elde ediyorsun anlamına geliyor. Yani bu ölçüye göre biz borsadan hangi hisse senetleri alınır, hangileri alınmaz. Bunun ölçüsünü koyabiliyoruz. Ana ölçü bu. İslam'a göre alışverişi yapılabilen, ortak olunabilen, meşru işler yapan şirketler, hisse senetleri alınır ve satılabilir. Meşru olmayan ticari faaliyetin içinde olanınkine ortak olma hakkımız olmayınca hisse senedini almanın da tabii ki mantığı kalmıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, aracımızı kasko yaptırdığımızda kazanın ve belanın Allah'tan geldiğini bildiğimiz halde kendimizi garantiye almış, bu sınavdan kaçmış olmuyor muyuz? Sigortanın dışındaki kaskoyu kastediyorum diye sormuş. Sigortayı niye sormuyorsunuz? Zorunlu araç sigortası da aynı kapsamda aslında sonuç itibariyle. Ama devlet onu zorunlu kıldığı için mecburen yapıyoruz demek isteyecek herhalde. Şimdi sonuçta tabii bir takım zararlara karşı tedbir alma hakkımız var. Bu peygamberimiz zamanında da vardı. Tabii ki kasko şeklinde değil ama hangi alanda vardı? Nerede risk varsa ve kişinin ödeme gücünü aşacak bir durum ortaya çıkıyorsa orada hemen çözüm üretiliyordu. Mesela diyelim ölümüye sebebiyet vermelerde Kur'an-ı Kerim'de bir kimse hataen yanlışlıkla bir müminin ölümüne sebebiyet verirse onun diyetini, kan bedelini ödemesi gerekiyor. Veya kasten birini öldürdüyse işte vefat eden kişinin velileri diyelim ailesi kısas istiyorsa ve sabit de olduysa suç tabii kısasen kişi kısas uygulanıyor. Veya biz diyet tazminat istiyoruz derlerse tazminat ödenmesi gerekiyor. Bu tazminat büyük rakam. Mesela peygamberimiz zamanında bir insanın diyeti 4 kilogram altın. Yani 1000 dinar altın. Yaklaşık 1 altın lira 1 dinar 4 gramdır. 4.2 hesaplaması da var. Yani yaklaşık tam 4 kilogram altın. Bugünün 400 bin liranın üzerinde bir para. Veya 100 deve. O da 100, yani 4 kilo altına denk peygamberimiz zamanında. Dolayısıyla bu parayı tabii ki kim ödeyecek? Suç işleyen. Ya parası yoksa ki çoğu zaman yok. O zaman hemen akre denilen şey devreye giriyor. Onun sülalesi. Erkek akrabalar kendi aralarında 2 yıl süreyle taksitlere bölünmek suretiyle ödeme yapılıyor. Peki ailesi de fakirse, bunu ödeyemeyecek durumdaysa, o zaman divan denilen işte kabile bütçesi, bir takım meslek grupları falan Hazreti Ömer zamanında birleştirilmiş ve bunlar bir bütçe oluşturmuşlar. Oralara bir takım para kaynakları aktarılmaya başlanmış, prim gibi. Ve oradan, o havuzdan bu tazminatlar, kan bedelleri ödenmeye başlanmış. Yaralamalarda aynı şekilde tazminat gerekebiliyor. Esir düşen kişinin fidye necat deniyor ona. Kurtarılması için para ödenmesi gerekiyor vesaire. Yani bunun gibi ani meydana gelecek zararı bir kişi karşılayamayacak duruma düşebilecekse, bunu hemen acaba hangi kaynaktan öderiz diye tedbir alınmış Peygamberimiz zamanında. Efendim, trafik sigortası, kasko neden yok? O zaman bugünkü arabalar yok. Arabalar gibi kaza yapan yol aracı yok. Ne var? At var, deve var, katır var, merkep var. Bunlar efendim çarpışır mı? İki at neye çarpışsın? İki deve çarpışmış, kazaya. Yok böyle bir şey. Yani yol kazası diye bir kaza söz konusu değil. Olsa 10 tane çare hemen üretilirdi. Bugünkü gibi kazalar olsa. Öbür yangın sigortası yok efendim. Tabii ki yok. Neden yok? Derme çatma evler, çadırlar var. Veya işte kamıştan vesaireden, hurma dallarından falan örtülmüş evler, toprak evler var mesela. Yansa bir 3-5 gün içinde yeniden onarı verirsiniz. Ev eşyası daha mütevazi. Dolayısıyla onlar risk teşkil etmiyor. En riskli alan, en üstesinden gelinemeyecek büyük rakamlarla ortaya çıkan tazminat, insanın ölümüne sebebiyet verme, yaralanmasına yol açma, esir düşenlerin kurtarılması gibi bir takım alanlar var. Hemen ona çözüm getirilmiş. Sigortanın ta benzerine, benzer şekilde. Bunu kadere karşı gelmek olarak yorumlamak doğru değil. Tedbirimizi alıyoruz. Biz bağış yapıyoruz bir havuza. O havuzun da içinden ödeme yapılıyor. Şeylerde de böyle. Şu anda memurların maaş aldığı, emekli sandığı diyelim. İşçilerin. Sosyal sigortalar kurumları mesela. Havuza 20-30 yıl süreyle para kesiliyor sizin maaşınızdan. Primler kesiliyor. Havuzda değerlendiriliyor bunlar yerine göre. Ve birisi emekli oluyor, yerine göre yarım asır yaşıyor mübalağasız. 40 yıl yaşıyor, hep emekli maaşı alıyor. Emekli ikramiyesi de alıyor ayrıca emekli olurken. Bir diğeri bakıyorsunuz emekli oluyor, 3 ay sonra bir trafik kazası vefat etti. Geride maaş alacak hanımı, çocukları da yoksa kesildi. 3 ay maaş aldı emekli olan kişi ama 25-30 yıl onun maaşından para kesildi. Emekli sandığına ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na para kesildi. Dolayısıyla nereye gitti o para? İşte diğer uzun ömürlü olanlara, çok hastalıklar sebebiyle masraf çıkaranlara karşılık yardımlaşma kurumu olarak bunlar ortaya çıkmış. Yani sigorta havuzu bir bakıma yardımlaşma havuzudur. Ve bunu hiçbir alim çözemez. Söylediğimiz gibi birisi emekli oluyor, 3-5 ay sonra vefat ediyor veya 3-5 yıl sonra. Birisi 20 yıl yaşıyor ya da 40 yıl yaşıyor emekli olduktan sonra, bir sürü maaş alıyor oradan. Kendi maaşından kesilen primlerin 10 katı, 20 katı oradan para çekiyor. Ömrü uzun olduğu için. Nasıl helallaşılacak? Bu işin içinde hiçbir alim çıkamaz. Bir tek istisnası var. Karşılıklı yardımlaşma. Helallaşma yoluyla bu kurum işletiliyor. İşte sigorta havuzları da böyle. Arabanızı kasko, sigorta yaptırdınız. 1.000 lira para ödediniz kasko bedeli, sigorta bedeli diyelim. 50.000 liralık kıymetinde arabanız var. Hiç kaza yapmadınız. 1 yıl sonra ya 1.000 lira yazık oldu. Şöyle bir kaza yapsaydık da 10-15-20.000 lira para çekseydim demiyor hiç kimse. Neden? Çünkü siz 15-20.000 lira kaza yapıp da para çektiğiniz zaman arabanızın kıymeti gidiyor zaten. Canınız tehlikeye giriyor ve ölenler oluyor. Sakat kalanlar olabiliyor kaza sebebiyle. Bunu kim ister? Elhamdülillah bu yılı diyoruz kazasız geçirdik. 1000 lira boşa gitti, haram olsun demiyor kimse. Dolayısıyla havuza onu biz bağış yapmış oluyoruz. Başka bir örnek, Allah korusun, çok önemli bir kaza yaptık. Bize 20 bin lira ödeme yapıldı diyelim. Bizim diğer o sigortaya dahil olanlar ya 1000 lira para verdi. 19 bin lira fazla para çekti kaza yaptı diye. Haram olsun demiyor. Sistemi organize edenler de sistemi buna göre kurmuş. Büyük sayılar kanununa göre ucundan onlar da gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama çok fazla da gelir kalmıyor aslında. Neden? Çünkü çok sayıda sigorta şirketleri var. Bunlar rekabet halinde. Prim hani 1000 lira örneğini verdik. Niye 2000-3000 lira değil de 1000 lira verdik. 50 bin liralık arabayı 1000 liraya sigorta ettirdik. Niye 3000 lira değil verdiğimiz para veya 4000 lira değil. Rekabet var çünkü. Diğer sigorta şirketleri fiyatı düşüre düşüre belli makul ölçüye indiriyorlar, indirim yapıyorlar. Ve dolayısıyla çok aşırı havuzlarda büyük kârlarda kalmıyor sigorta şirketlerine. Böyle bir sistem kurulmuş kısaca uzun tecrübelerle. Hazreti Ömer zamanındaki divanlarda buna yakın para aktarmaları yapılıyor. Özellikle kabile bütçesine. O bütçeden ödenmeler var. Zekat fonundan ödeme örnekleri var Hazreti Ömer zamanında. Buna benzer yardımlaşmalar olmuş. O yüzden sigorta konusunu sanki kadere bir itirazmış, karşı gelmeymiş gibi yorumlamak doğru değil. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.